الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Evet arkadaşlar geçen hafta Babul Aniye kaplar bölümüyle ilgili bir giriş yapmıştık. Altın kaplarda ve gümüş kaplarda yiyip içmenin haram olduğunu, bunun dışındaki ihtiyaçlarda kullanılabileceğini söylemiştik. Bunun dışında sadece saf altından olması, bunu sadece bununla haram kılınmadığını, aynı şekilde kaplamalar içinde aynı hükmün geçerli olduğunu söyledik. Daha sonradan Enes radıyallahu anh'ın Allah sallallahu aleyhi ve sellem'den zikrettiği hadis-i şerifte Allah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadehinin bir kısmının çatladığını, oraya gümüşten bir yama yapıldığını, bu şekilde yama yapılmasının da bir beis olmadığını, sünnette de yeri olduğunu söylemiştik. Ama bunun sadece gümüş ile alakalı olduğunu, altınla bu yamanın yapıldığı zaman onun yerini tutmayacağını söylemiştik. Bunun sebebi olarak da dedik ki insanların nazarında altın gümüşten daha değerlidir. O yüzden yukarıda olan şey alttakine ne yapılmaz? Kıyas edilmez mi, edilir mi? Yukarıdaki olan alttakine kıyas edilmez. Ama alttaki, yani yukarıdaki her zaman alttakinin hükmünü kapsar. Asıl itibariyle değil mi? Yani aşağıdakini yukarı, yani aşağıdaki ile ilgili gelen hadisi yukarıdakine ne yapamayız? Bağlayamayız, kıyas edemeyiz. Ama yukarıdakini aşağıdakinin menzilesine indirebiliriz. Dedi ki buradaki hadislerimiz neyle alakalıydı? Yiyip içme ile alakalı. Bugün de yine hayvanların derilerini tabakladıktan sonra, tabaklama işlemi biliyorsunuz, hayvanı kestikten sonra, derisini yüzdükten sonra bizim burada kullanılan usule göre ne? Tuzlayarak deriyi ne diyoruz? Tabaklama sistemi diyoruz. Bununla ilgili hadisleri alacağız. İlk hadis-i şerifimizde An İbn Abbasin radiyallahu anhuma kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza dubiga al-ihabu fakat tahura أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر İbn Abbas radıyallahu anhuma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deri tabaklandığı vakit ne olur? Temizlenmiş olur. Deri tabaklandığı vakit temizlenmiş olur. وعند الأربعة yani sünen sahiplerinde demiştik. Erba kimdi? Kimdi onlar? Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace. Yani Müslim'deki Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Deri tabaklandığı vakit temizlenmiş olur. Ve indel erbaati eyyuma ihabin dubiga fakat tahura. İndel erbaada gelen, yani dört sünnen sahibinde gelen rivayette ise hangi deri tabaklanırsa temizlenmiş olur. Daha sonradan bunları inşallah teker teker açıklayacağız. Çünkü bununla ilgili birkaç tane hadis peş peşe zikretmemiz gerekiyor ki ondan sonra aradaki farkı ne yapalım? Anlayabilelim. وَعَنْ سَلَمَةَ الْاِبْنِ الْمُحَبِّكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دِبَاغُ جُلُودُ الْمَيْتَةِ تُهُورُهَا صَحَّهُ اِبْنُ حِبَّانِ Seleme İbn-i Muhabbik radiyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölü hayvanların derilerini tabaklamak deriyi temiz kılar. Ölü hayvanların derilerini tabaklamak deriyi temiz kılar. İlk hadisimizde ne vardı? Genel bir hüküm. Deri tabaklandığı zaman temiz olur. İkinci hadis-i şerifimizde ölü hayvanların derisi tabaklandığı zaman ne olur? Bu tabaklama işlemi onu ne yapar? Temiz kılar. Üçüncü hadis-i şerifte An Meymune radıyallahu anha قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم اهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض اخرجه ابو داود والنسائي Meymune radıyallahu anha'nın zikrettiği hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir koyunun sürüklenerek önünden ne yapıldığını, götürüldüğünü görüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine diyor ki bari ne yapsaydınız? derisini alsaydınız, ondan ne yapsaydınız, istifade etseydiniz. Onlar diyorlar ki innaha meytetun, muhakkak ki bu hayvanın ölüdür, leştir yani. Bu hayvan normalde kesme sonucu bu şekilde bulmadık, bunu biz bu şekilde ölü bulduk. O yüzden ne yapıyorlar, bu şekilde çekerek bir köşeye artık atacaklar, ondan bu anlamda kurtulacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine diyor ki su ve karaz onu temizler. Su ve karaz onu temizler. Buradaki arkadaşlar karazdan kasıt akasya ağacının bir türü. Kendisinden zamk çıkan ağaçlardan, biliyorsunuz bazı ağaçlardan böyle yapışkan bir madde, reçine çıkıyor. Bunun Arapçası da el-karaz. Karaz diyorlar buna. Yani bu şekilde Allah sallallahu aleyhi ve sellem su ve karaz bunu ne yapar diyor? Temizler diyor. Şimdi hadis-i şeriflerimizi bu anlamda teker teker aldığımız zaman bakıyoruz ki İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen hadis-i şerifte hangi deri tabaklanırsa onun temizleneceğini söylüyor. İkinci hadis-i şerifimize geçtiğimiz zaman ölü hayvanların derilerinin tabaklanması onu temiz kılacağını söylüyor. Üçüncü hadis-i şerife geçtiğimiz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünden, gözü önünden bir koyunu sürükleyerek götürüyorlar. Allah Resulü sen bunun üzerine diyor ki bari derisini alsaydınız, ondan ne yapsaydınız, istifade etseydiniz. Onlar diyor ki ey Allah'ın Resulü, bu hayvan ölü bir şekilde bulundu. Yoksa Allah yolunda bir şekilde kesilmiş, boğazlanmış bir hayvan değil. Bunun üzerine Allah Resulü sen ne diyor? Su ve karaz onu ne yapardı? Temizlerdi. Şimdi hadislere baktığımız zaman hadislerin arasında bir İhtilaf gözüküyor. Birinci hadiste genel olarak bir deriden bahsediyor. Eti yenen hayvan veya yenmeyen hayvan ayrımı ne yapılmıyor?
Yok.
Ama diğer hadislere baktığımız zaman koyunla ilgili gelen hadiste biliyoruz ki eti yenen bir hayvan. Öbür tarafta da aynı şekilde ölü hayvanın derisinin bu şekilde temizleneceğini söylüyor. Burada da yine bir ayrım yok. Ölü hayvan eti yenen hayvan mı? Eti yenmeyen hayvan mı? Bu hadislerin durumu ile ilgili alimler de ne yapmışlar? Bu konuda ihtilaf etmişler. Bu konuda alimler ne yapıyorlar? Üç görüşe ayrılmışlar. Birinci görüş, Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin ve zahirlerin de içinde bulunduğu bir görüş. Ki İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın hadisinden yola çıkarak diyorlar ki, bütün hayvanların derileri tabaklandığı zaman temiz olur. İster bu koyunun derisi olsun, ister aslanın derisi olsun, ister kurdun derisi olsun, ister yılanın derisi olsun, umumi olarak hadisin metninde geldiği gibi diyorlar, deri tabaklanırsa ne olur? Temiz olur. Şimdi görüşler arasındaki şeyleri biraz sonra ne yapacağız? Arasını bulmaya çalışacağız. Yani bu ilk görüş İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin ve zahirlerin de içinde bulunduğu görüş. Umumen genel olarak lafızlarda geldiği gibi hangi deri tabaklanırsa ne yapar? Bu onu temiz kılar. Genel bir ne var? Umum ifade eden bir anlam var. O zaman diyoruz ki ilk görüşün delili İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın zikrettiği hadis-i şeriften. Diyorlar ki hangi deri olursa olsun bir sınırlamaya gerek yok. İster yılan derisi olsun, ister kurt derisi olsun, ister köpek derisi olsun, ister aslan derisi olsun. Yani eti yenen veya yenmeyen hayvan gibi bir ayrım yapmıyorlar. Bütün deriler tabaklandığı zaman temiz hükmünü alır diyorlar. Daha sonradan İmam Ahmed'in ve Hanbeli mezhebinin de görüşü bu. Meşhur olan görüş bu. Bunlar da bunun tam zıttını söylüyorlar. Diyorlar ki ister eti yenen hayvanların derisi olsun, isterse eti yenmeyen hayvanların derisi olsun, tabaklandığı zaman mutlak olarak temiz olmaz diyorlar. Birincisi neydi? Bir ayrım yapmıyorlardı. Hangi deri tabaklanırsa temiz olur. İkinci görüşte ise tam zıttı. Hangi deri diyor tabaklarsan tabakla, o deri mutlak olarak şey olmaz, temiz olmaz. Diyorlar ki bunu bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisle naklediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vefat etmeden önce bir ay önce şöyle bir yazı yazıyor. Diyor ki orada ölünün derisinden ve sinirinden faydalanmayın diyor. Daha önceden size bununla ilgili bir ruhsat vermiştim. Ölü hayvanın derisinden istifade edebilirsiniz diye. Bundan sonra diyor bu yazım eğer size ulaşıyor ise bundan istifade etmeyin. Ama diyoruz ki bu hadis-i şerif mürsel bir hadis-i şerif. Zayıf hadis dalları altında değerlendirilen bir hadis-i şerif. O yüzden bu anlamda ne olmuyor? Bize delil olmuyor. Yani bu anda, şu anda biraz önce zikrettiğimiz hadis sıhhat olarak sahih bir hadis değil. Ve bunlar bununla birlikte diyorlar ki, yani bu durumda deri tamamen temizlenmese dahi, yani sıvı olan şeylerde kullanılmaz diyorlar. Yani içine deriden yapılmış bir kabın var ise bunun içine ayran dökemezsin. Bunun içine su dökemezsin. Çünkü asıl itibariyle bu temiz olmadığı için, sıvı maddeyi de koyduğun zaman deriyle direkt temas ettiği için, arada da bir rutubet, bir yaşlılık olduğu için oradaki necaset buraya bulaşır, geçer diyorlar. O yüzden diyorlar ki kuru olan şeylerde kullanılabilir. Çünkü kuru olan şeylerde derinin bu durumu tabaklandığı zaman bu necaseti içinde barındırdığı şeye geçmez. Mesela şimdi atıyorum işte bakliyatlardan işte kuru fasulye, nohut bir şey koydun. Bu tip şeylerde derinin necaseti bu görüşe göre diyor ki buna geçmez. Ama sıvı bir şey koyarsan hüküm diyor değişir. O zaman içine koyduğun o şey oradaki necasetten ne yapar? Etkilenir. Yani sıvı bir şey koyduğun zaman bunu kullanamazsın. Ama kuru gıdalar koyduysan, içinde muhafaza ediyorsan bunda bir problem yoktur diyorlar. Üçüncü görüş ise İbn Abbas'ın, Abdullah İbni Mesud'un, Ata'nın, Hasanül Basri, Şabi, İbrahim en-Nakhai, Süfyan Sevri, Abdullah İbni Mübarek, İmam Ahmet'ten de yine bu görüşle ilgili bir ne var? Rivayet var. Bu rivayete göre bunlar da diyorlar ki eti yenen hayvanların tabaklanması, derilerinin tabaklanması sonucu o deriler ne olur? Temiz hükmündedir. Ama diyorlar eti yenmeyen hayvanlar için bu böyle değildir. Eti yenmeyen hayvanlarla ne yaptı bu üçüncü görüşte? Eti yenen hayvanlarla eti yenmeyen hayvanların arasına bir ayrım koydu. Dedi ki eti yenen hayvanların ölüsü dahi olsa, ki biraz önce Meymune radıyallahu anh'unun Anha'nın hadisinde zikrettiğimiz gibi Allah sallallahu aleyhi ve sellem önünden bir koyunu, bir koçu ne yapıyorlardı? Sürükleyerek götürüyorlardı. Allah sallallahu aleyhi ve sellem ve daha sonradan da bunun ölü bir hayvan olduğunu ne yaptılar? Sahabeler söylediler. Buna rağmen Allah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi onlara? Su ve karaz bunu ne yapar? Temizler dedi. Yani demek ki eti yenen hayvanların leşi, ölüsü dahi bulunsa onları tabakladığımız zaman derisinin ne olduğunu söylüyoruz? Temiz olduğunu söylüyoruz. Ama aynı şekilde eti yenmeyen hayvanların derisi tabaklandığı zaman diyorlar ki bu ne olur? Necis olarak kalır. Aynı tafsilatı, ikinci görüşteki tafsilatı bunlar da getiriyorlar. Diyorlar ki eti yenmeyen hayvanlarda da deri tabaklandığı zaman içine sıvı şeyler koyulursa diyorlar ki bu eti yenmeyen hayvanlardan bahsediyoruz. Koyulmaz. Ama diyorlar eti yenmeyen hayvanların içine kuru gıdaları koyar iseniz bu anlamda bir sakınca, bir sıkıntı yoktur. O zaman üç görüşü bir daha bir hatırlayalım. Birinci görüş diyor ki hangi deri olursa olsun tabaklama sonucu o deri ne olur? Temiz olur. İkinci görüş tam zıttını söylüyor. Diyor ki hangi deriyi tabaklarsan tabakla mutlak olarak, genel olarak %100 bu deri temiz oldu diyemeyiz. Ama ne diyor burada? Bir tafsilat getiriyorlar, bir açıklama yapıyorlar. Sulu şeylerde, yani sıvı şeylerde kullanıldığı zaman necaseti ona bulaşma durumu olduğu için sıvı şeyler içinde barındırılmaz. Ama bunun dışında kuru olan şeylerde ne yapılır? Kullanılabilir. Üçüncü görüşe göre onlar diyorlar ki eti yenen hayvanlar ile eti yenmeyen hayvanların arasında bir fark vardır. Eti yenen hayvanların ölüsü dahi olsa derileri tabaklandığı zaman onlar sıvı şeylerde de kuru şeylerde de kullanılabilir. Çünkü bunun hükmü tabiri caizse %100 temizdir. Ama diyorlar eti yenmeyen hayvanların durumu ikinci görüşteki gibi ona ne yapıyorlar? Bir tafsilat, bir açıklama getiriyorlar. Diyorlar ki eti yenmeyen hayvanların derisi tabaklandığı zaman bu tabaklanma işlemi sonucunda sıvı olan şeyler de kullanılmaz. Bunun dışında katı olan şeyler içinde saklanabilir, muhafaza edilebilir. Diyorlar ki eti yenmeyen hayvanları biz normal şer'i usullere göre kessek bunların eti bize helal oluyor mu?
Olmaz.
Yani biz kurdu, aslanı yakalayıp normal bir şekilde boğazlasak eti yiyebiliyor muyuz?
Olmaz.
Yiyemiyoruz. Diyorlar ki eğer eti bu şekilde bize helal olmuyor ise, normal bir şekilde onu kestiğimiz zaman, boğazladığımız zaman eti bize helal olmuyor ise, aynı şekilde diyorlar, derisi de bu hükmün içine ne yapar? Girer. Burada deminden dediğimiz gibi, işte koyunun durumu farklı, kurtun durumu, eti yenen hayvanların, eti yenmeyen hayvanların durumu farklı. Diyoruz ki buradan umumen deriyi tabakladığımız zaman deri ne oluyor? Hüküm olarak temiz oluyor. Ama buradaki racih olan, tercih edilen görüş, diyoruz ki üçüncü görüş. Biz eti yenen hayvanlarla eti yenmeyen hayvanları ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Diyoruz ki eti yenen hayvanların ölüsü dahi olsa derisi tabaklandığı zaman temiz hükmündedir. Eti yenmeyen hayvanların derisi tabaklandığı zaman kuru gıdalarda kullanılabilir, sıvı gıdalarda kullanılması uygun değildir. Bu şekilde bir tafsilat getirdik. Birinci hadisin dedik zahirine göre derinin tabaklandığı zaman, ki burada hangi deri olduğundan bahsetmiyor, umumi bir şeyden bahsediyor. Tabaklandığı zaman bunun ne yapmadığını söyledik. Yani hadise göre diyoruz ki deri tabaklandığı zaman temizdir. Bir ayrım yapmıyoruz. Ama bunun böyle olmadığını şimdi diyoruz ki, o zaman bu şeyi nasıl ayırıyoruz? Hani hadise bakıyoruz, deri tabaklandığı zaman temiz olur. İşte eti yenen hayvanların veya eti yenmeyen hayvanların ilgili böyle bir tafsilat bu anlamda hadisin metninde, ilk hadiste gelmiyor. Ama biz diyoruz ki diğer gelen hadislerde Allah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde sürüklenen hayvanın koyun veya küçük baş dediğimiz cinsten bir hayvan olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sefer esnasında sahabelerden birisini oruç tutarken görüyor ve bitkin halde düşmüş. Bir yerde gölgelenmeye çalışıyor. İnsanlar başına toplanmışlar. Soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki mahada, diyor bunun durumu ne? Yani ne oluyor bu adama? Diyorlar ki oruçlu bu kimse. Oruç tuttuğu için seferde bu hale geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki leyse minel birri es-siyamu fi's-sefer. Yani seferde yolculuk esnasında oruç tutmak itaatten, birlikten, yani güzel bir şey değildir. İtaat anlamında sayılmaz. Hadisin metnine baktığımız zaman aynı bu hadiste geldiği şekil üzere genel bir durum. Yani sefer esnasında oruç tutmak birden değildir. Hadisin metni bu şekilde. Ama bunun haricinde biz normalde çok sıcak günlerde dahi sefer esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptığını biliyoruz. Oruç tuttuğunu, aynı şekilde sahabelerden de bazılarının sıcak günlerde dahi oruç tuttuklarını biliyoruz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir fiil var, söylediği bir söz var. Ama biz bu hadisi o anlamda nasıl anlıyoruz? Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi kim için söyledi? Yani o durumda olan insan için söyledi. O durumda olan insan için. Yani bu şekilde sefer esnasında oruç tutarken zorlanan bir insan için onun bu şekilde kendini eziyet etmesi bu anlamda Allah'a itaat etmesinden değildir diyoruz. Güzel bir şey değildir. Çünkü nefsi bunu ne yapamıyor? Kaldıramıyor. O yüzden bu adam için sefer esnasında oruç tutmak doğru değil. Burada da diyoruz ki aynı şekilde hadis bu anlamda bütün derileri kapsıyor gibi gözükse dahi diğer hadislerden gelen şekliyle de bunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in burada kastının ne olduğunu söylüyoruz. Eti yenen hayvanlarla kısıtlandığını. Tabii bunu dedik, eti yenen hayvanların ölüsü içinde hüküm aynıdır. Çünkü ikinci hadis ve üçüncü hadiste aldığımız şekilde eti yenen hayvanların ölüsü dahi olsa tabaklandığı zaman deri, bu onu ne yapar? Temiz kılar diyoruz. Yani ilk bakışta İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın hadisine baktığımız zaman mutlak olarak bütün deriler temizdir. Tabaklandığı zaman temizdir manası çıkıyor. Ama olaya tafsilat getirdiğimiz zaman veya da Allah Resulü Aleyhisselam'ın söylediği bu hadisi biraz önce de o seferde oruç tutan kimse için açıkladığımız şekilde baktığımız zaman demek ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın söylediği her söz o anlamda mutlak olarak anlaşılması gerekmiyor.
Eti yenen hayvanın derisi necis oluyor mu ki o zaman? Zaten normal kesilse.
Onu da nereden anlıyoruz? Diyoruz ki bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hadis-i şerifte Eti yenen hayvanlarla ilgili veya hadisin metninde اِذَا دُبِقَ الْاِحَابُ اِحَابُ deri anlama geliyor. Fakat tahura, yani deri tabaklandığı zaman ne olur? Temiz olur. Tabaklanmadan önce peki neydi hükmü? Tabaklandıktan sonra biz buna temiz hükmünü verdiysek necis. Yani hadisin metninden neyi anlıyoruz? Demek ki bu işlem onu ne yapıyor? Temiz hükmüne sokuyor. Demek ki asıl itibariyle bu temiz olan bir şey değildi. Bu işlem sonucu onun ne yaptığını anladık. Temiz olduğunu, temizlendiğini anladık. Burada diyoruz ki necasetin giderilmesi tabaklama işlemiyle oluyor. Tabi bunda da sınır yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deminden de zikrettiğimiz gibi Meymune radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinde su ve karaz bunu temizler diyor, değil mi? Ama burada metin olarak baktığımız zaman, lafız olarak baktığımız zaman bundan başkası temizlemez ibaresini çıkarmıyoruz. Yani demek ki bu yolla o dönemki Araplarda, o dönemki yaşanan toplumda akasya ağacından çıkan, bu anlamda reçine mi demiş ona? Reçine ve suyla bunun bu şekilde tabaklanma işleminin yapıldığını anladık. Bizim Türkiye'de olay biraz daha farklı. Tuzlayarak yapılıyor. İşte bazı kitaplarda baktığınız zaman nar, bildiğimiz onlar meyvesinin kabuğuyla tabaklama işlemi yapıyor. Yani bunda böyle bir sınırlama yok. Tabaklama işlemini gören neyse, o deriyi o anlamda temizleyip üzerindeki o pis kokuyu giderecek, o işte ne bileyim et parçalarını, bu leşleri, o şeyi temizleyecek ölçüde ne kullanılırsa kullanılsın, bu anlamda tabaklama lafzı altına ne yaptığını söylüyoruz? Girdiğini söylüyoruz. Ama bir kişi alıp deriyi deniz suyunda böyle yıkasa, sonra biz bunu tabakladı, bu anlamda hüküm olarak tabaklama hükmünü veriyor muyuz? Vermiyoruz. Yıkamak başka bir şey, deriyi tabaklamak başka bir şey. Dediğimiz gibi tabaklama esnasında da neye dikkat ediyoruz? Yani o hükmü alması gerekiyor. Üzerindeki o şeyi, necaseti, o pisliği, kalan parçaları, o kötü koku oluşturan o şeyi gidermesi gerekiyor. Deminden dediğimiz gibi bizim ülkemizde bu tuzla yapılıyor. O dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde su ve akasya ağacının bir türünün reçinesiyle ne yapılıyor? Bu şekilde tabaklama işlemi yapılıyordu. Mesela o zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. Ki bunu daha önceki derse gelen arkadaşlar da hatırlar, sinekle ilgili olan bir şeyde. Elimizde deriden yapılmış bir şey var. Bir kap diyelim veyahut da işte ayran yapılır ya, bu yayık anlamında. Bu anlamda deriden yapılmış bir şey var. İçinde ayran var. Ve biz bu deriyi ölü koyunun şeyinden yaptık. Hayvan ölmüştü. Derisi israf olmasın dedik. Bu anlamda bunu işte bir deri, bir kırbaya çevirdik. İçine de ayran koyduk. Sonra İlker abi geldi. Şimdi biz bu kaptan İlker abi ayran ikram ederken bunu ölü hayvanın derisinden tabaklanarak yapıldığını İlker abiye söylemek zorunda mıyız? Böyle üzerimizde böyle bir vücub, bir vaciplik, bir farzlık, bir durum var mı? Neden?
Çünkü kendisinin temiz olduğundan, aslında yenilir eti, yenilir hayvan olduğundan dolayı onun leşinin hükmünün de olmadığı çıkıyor.
Yani biz bunu nasıl açıklamıştık? Dedik ki eğer İslam dinine göre bir şey temiz ise, temiz hükmünü alıyor ise, biz bunu o insana açıklamak zorunda değiliz. Hatta şunu bilsek bile, ben İlker abiye bunu söylediğim zaman biliyorum ki İlker abi kesinlikle bunu içmeyecek. Yani diyecek, eğer sen bunu bu hayvanın derisinden yaptıysan ben içmiyorum kardeşim diyecek. Böyle durumda olsa dahi ben ona söylemek zorunda değilim. Bu örneği ne için vermiştik? Daha önceki hadislerde sinek bir kaba girdiği zaman Allah Resulü sen ne yapıyor diyor. Onu diyor ki içine batırın. Bu şekilde onun bir kanadında hastalık, diğer kanadında ise şifa vardır. Daha sonradan o şeyi, sineği ne yapıyorsun? İçeriden çıkartıp şey yapıyorsun. Biri de geldi. Bardak burada duruyor. Susamış bir şekilde girdi. Dedi ki ya hocam şu sudan içebilir miyiz? Ben ona şunu anlatmak zorunda mıyım? Biraz önce sinek buraya kondu içine. Ben de batırdım. O şekilde çıkardım. Şu anda suyun durumu bu. İçmek istiyorsan burada, içmek istemiyorsan da sen bilirsin demek zorunda değiliz. Diyoruz ki şer'i olarak bu su sinek onun içine düşmeden önceki hükmüyle aynı. Çünkü bu bir kanadında onun ne vardı? Hastalık vardı. Diğer kanadında şifa. Bu şekilde komple batırınca normal hükmünü aldı. Bununla birlikte diyoruz ki sağlık olarak da bu kişiye bunun bir zararı yok. Dinen temizdi. Bu anlamda da sağlıksız olsa eğer bu olsaydı, insana zarar veren bir şey olsaydı, din bunu bize ne yapardı? Yasaklardı. O zaman hüküm olarak temiz ise, sağlık açısından da bir zararı yok ise, yani şu anda mesela bu suya hiçbir şey olmadığı zaman ben bununla ilgili bir bilgi vermek durumunda mıyım? Değilim. Peki bu şekilde içine sinek düştü çıkardık veyahut da işte ölü hayvanın derisinden kendimize bir yayık yaptık. Onun içinde de ayran yaptık. Onu da aynı şekilde haber vermek mecburiyetinde değiliz. Böyle bir zorunluluğumuz yok diyoruz. Aynı zamanda bu hadis-i şeriflerden çıkan genel faydalara baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin malın zayi olmamasındaki hırsını görüyoruz. Yani işte Meymune radıyallahu anh'ın hadisinde geldiği gibi diyor ki bari ne yapsaydınız? Derisini kullansaydınız diyor. Ve bunu bu şekilde su ve akasya ağacının reçinesinin bunu temizleyeceğini söylüyor. Bu şekilde malın zayi olmasını ne yapmıyor? Gönlü razı olmuyor. Ve bazı alimler diyorlar ki buradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şekilde gaybı bilmediğini de çıkartıyoruz diyorlar. Sizce bu hüküm nereden çıkar? Meymune radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve
sellemin leşti diye söylüyor.
Evet, alimler buradan çıkartıyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onun derisini alsaydınız. Onlara bir şey söylüyor. Onlar ne diyorlar? İnneha meytetun. Yani diyorlar ki bu hayvan ölü bir hayvan. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bilmiyor olabileceğini ne yapıyorlar? Tahmin ederek diyorlar ki hani sen bak bu şey diyorsun derisini bari alsaydınız. Hani biz bunu normal kesme yoluyla şey yapmadık. Bu hayvanı bu şekilde ölü bulduk. O yüzden atıyoruz. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Su ve akasya ağacının reçinesi onu ne yapar diyor?
Temizler.
Bu anlamda başka bir fayda de bu hadis-i şeriften. Soru sormak isteyen kimse veyahut da alim için diyoruz. Bu anlamda cedel etmek. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki hayvanın derisini alsaydınız. Onlar ne diyorlar? Bu hayvan ölü bir hayvan. Yani bu anlamda alime bir soru sorulduğu esnada onun bu şeyden bilgiden mahrum olduğunu veya bilmediğini düşündüğümüz anda bu tip açıklamalar getirmek ona bir saygısızlık veya bir edepsizlik anlamına gelmez. Yani bu böyle bir durumda olayın şeyi anlaşılsın, mahiyeti anlaşılsın diye. Ama işte bu şöyle bir hayvandı veyahut da herhangi başka bir konuyla ilgili bu durum şöyle bir şey olduktan sonra gerçekleşti alimin verdiği hüküm üzerine. Daha sonradan bununla ilgili fetva değişmiyor ise bir problem yok. Belki de senin vereceğin bu malumat bu anlamda fetvanın değişmesine bile senin için belki önemsemedin bu küçük bir ayrıntı fetvanın ters yönde değişmesine bile etki edebilir. Ama bu anlamda biz bir kişi alime bir şey sorduktan sonra onun cevabı üzerine böyle bir açıklamada bulunuyorsa biz bu adamı bu anlamda ne yapamayız? Ayıplayamayız. Diyemeyiz ki hani bak bir şey sordun, cevap verdi. Ona rağmen sen hala işte bu hayvan ölüydü diyorsun. Hani sana bir bununla ilgili bir hüküm söyledi. Ama onun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu şekilde bir size hükmü verdim. Daha ikinci aynı şeyi niye soruyorsunuz? Demiyor. Su ve akasya ağacının reçinesi onu temizlerdi diyor. Demek ki bu anlamda alimle ilim talebesi veya ona soru soran kişi arasında bu anlamda geçen bir diyaloğun biz kötü bir anlama geldiğini, bir edepsizlik teşkil ettiğini ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz.
Bu konu gene abdest konusuna paralel devam edelim.
Bu konu kaplarla alakalı. Onda giriş konusunda şöyle dedik. Biz taharetin su ile olduğunu söyledik. Yalnızca taharetin, temizliğin bu anlamda su ile gerçekleştiğini söyledik. Hüküm olarak da toprak, hüküm olarak da suyun yerini aldığı durumlar vardı. Mesela suyu bulamadığımız zaman toprakla ne yapıyorduk? Teyemmüm ediyorduk. Şimdi dedik ki eğer su temizlikteki bizim için tek madde ise ve su da yapı olarak sıvı bir yapıya sahip ise onları muhafaza etmek için içinde bir kaplarda barındırmamız lazım. Yani katı bir şekilde şu şekilde koyduğun zaman duran bir şey değil. Suyu döktüğün zaman istifade edemiyorsun. Kayboluyor gidiyor. Ama bu şekilde bir bardakta muhafaza ettiğin zaman, onu bir kaba koyduğun zaman ondan ne yapabiliyorsun bu anlamda? İstifade edebiliyorsun. O yüzden dedi ki müellif Kitab-ı Tahara'dan sonra, yani taharet babından sonra normalde kapları bu bölümde zikretmesinin sebebi de bu dedik. Yani şu ana kadar aldığımız şu 3 hadisin konuyla alakası ne? Yani kaplar bölümüyle deri hayvanın, ölü hayvanın derisinin tabaklandığı zaman temiz olması. Bu bizim şu anda aldığımız kaplar bölümüyle alakası ne?
Yolculuk esnasında bu kaplardan istifade ederek abdest alabiliriz.
Yani buradan şunu anlıyoruz. Bu ki eski dönemlerde de bakıldığı zaman deri bu anlamda necis olup veyahut da temiz olabilen bir şey ise, biz bunun içinde necis olduğu dönemde, yani necis olduğu halde temiz olan bir şeyi içine koyar isek, dedik ki suyun 3 özelliğinden bir tanesinin bile değişmesi onun hükmünü değiştiriyor dedik. Eğer su necis olur ise biz bunu ne içebiliriz? Ne bundan istifade edebiliriz? Asıl itibariyle normalde kapların hangi bölümle ilgili zikredilmesi gerekirdi? Normalde yiyecek içecek bölümüyle ilgili. Ama müellifin burada bunu zikretmesinin sebebi, konuya girerken de geçen hafta gidersimizde bu şekilde başladık. Müellif dedik bunu burada zikretmesinin sebebi budur. Yani kapların bu anlamda suyu muhafaza etmede veya da yiyecek sıvı veya katı şeyi muhafaza etmekte kullanılan, o dönemde de günümüzde bilmiyorum bununla ilgili pek bir şey kalmadı herhalde. Dedik kaplarda birçok şeyden ediniliyor. Bakırdan oluyor. İşte ahşaptan oluyor, demirden oluyor. Bir sonraki hadis-i şerifimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki وَاَنْ اَب۪ي ثَعْلَبَةَ الْخُشَن۪يِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ اَهْلِ كِتَابٍ اَفَنَأْكُلُ ف۪ي آنِيَتِهِمْ قَالَ لَا تَأْكُلُوا ف۪يهَا اِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا فَغْسِلُوهَا وَكُلُوا ف۪يهَا مُتَّفَكٌ عَلَيْهِ. Bu hadis-i şerifte Ebu Sa'lebetel Huşeniyyi radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki ben ey Allah'ın Resulü, bizler kitap ehli bir kavimle aynı topraklarda ne yapıyoruz? Yaşıyoruz, aynı topraklarda bulunuyoruz. Onların kaplarından yemek yiyelim mi diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyor? Bununla ilgili bir soru soruluyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o kaplardan yemeyin. Diyor ki o kaplardan yemeyin. Ancak başkasını bulamaz iseniz, yani o kaplardan başka bir kap bulamaz iseniz, o zaman diyor ki o kapları yıkayın. Ne yapın? O şekilde yiyin. Yani burada iki tane Allah Resulü Aleyhisselam bize şart koştuğu şey var. Birincisi, eğer elimizde bir kap varsa ne yapacağız? Onlarla kullanacağız. Onlarla şey yapacağız. İhtiyacımızı gidereceğiz. Eğer elimizde kullanabileceğimiz bir kap yok ama komşumuz var, Hristiyan veya Yahudi, o zaman ondan bir kap ödünç almak durumunda isek, o zaman onu da ne yapacağız? Yıkayacağız. Öncelikle elimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yiyecek içecek anlamında kullanabileceğimiz kaplarımızın olmaması gerekiyor. Eğer olur ise, kaplar olmadıysa, onlardan ödünç almak durumunda kalır isek, o zaman da onu ne yapacağız diyoruz? Onları yıkayacağız. Bu şekilde daha sonradan kullanabileceğiz. Hadis-i şerifte ehli kitap lafzı geçiyor. Ehli kitabın biz kim olduğunu biliyoruz? Yahudi ve Hristiyanlar. Ama burada zahiren anlaşılan o dönemde Şam topraklarında yaşayan Hristiyanlardı. Yani buradaki maksat hüküm olarak yine Yahudi ve Hristiyanları kapsasa dahi, yani burada o konuyla alakalı olarak Hristiyanlar ne yapılıyor? Kastediliyor. Yani burada kastedilen Hristiyanlar ama hüküm şeyler içinde, Yahudiler içinde aynı şekilde ne diyoruz? Geçerli diyoruz. Dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların kaplarından yemek yemeyi, onları kullanmayı bize yasaklıyor. Sadece istisnai durum. Diyor ki eğer bir kabınız yoksa bunu ne yapın? Onlardan ödünç almak durumundaysanız alın ve bunları da yıkayarak, temizleyerek ne yapın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bunu kullanın diyor. Burada yine hadisten çıkan faydelere baktığımız zaman ehli kitap ile bir arada yaşamanın ne olduğunu söylüyoruz? Caiz olduğunu söylüyoruz. Yine burada da bir şart diyoruz. Eğer Müslüman bir kimse onlarla beraber yaşıyor ise dinini izhar edebiliyor ise, yani dinini açıktan yaşayabiliyor ise, o zaman bu anlamda ehli kitap ile aynı yerde yaşamasında bir beis yok diyoruz. Ama bu kimse dinini izhar edemiyorsa, Müslümanlığını gizlemek zorunda ise, dinini yaşayamıyorsa, o insana ne diyoruz? Senin oradan hicret etmen senin üzerine farzdır diyoruz. Ki burada anlaşılan da, yani sahabi Allah Resulü Aleyhisselam'a soruyor, biz ehli kitapla bir arada yaşıyoruz, onların şey kaplarını kullanalım mı? Demek ki ehli kitap da onların Müslüman olduğunu biliyor. Demek ki komşuluk hakkı, böyle bir alışveriş de oluyor arada. Yani sahabe burada dinini yaşayabilen kısmında, toplum kısmında yer alıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki böyle bir durumda onların kaplarını, eğer elinizde kabınız yoksa onlardan alın, ödünç alın. Bu anlamda onları da yıkayarak ne yapın diyor Allah Resulü Aleyhisselam? Kullanmaya başlayın. Bu hadisin illetiyle ilgili bazı alimler diyorlar ki, çünkü diyorlar Hristiyanlarda özellikle domuz eti ne yapıyorlar? Tencerelerinde, tabaklarında pişiriyor olabilirler. Aynı zamanda içtikleri şeylerde içkiyi kullanıyor olabilirler. Bu yüzden diyor, bu anlamda temizliği şey yaparak, necaseti bu anlamda yıkarak, gidererek onların kapları bu anlamda kullanılabilir. Ama mesela aklımıza şöyle bir soru geliyor. Elimizde kap var. Bu anlamda onlardan ödünç aldığımız kabı yıkayarak kullandık. Ama ihtiyacımız olmadığı bir durumda. Bu kabın hükmü nedir diyoruz?
Elindeki olan, var olan, senin olan bir şeyi kullanamazsın.
Aslında böyle bir şey çıkıyor ama biz hüküm olarak diyoruz ki sen ondan bu kabı elinde olduğu halde alıp yıkadığın zaman hükmü temizdir. Çünkü konuştuğumuz şey taharetle alakalı, temizlikle alakalı. O yüzden bu hüküm olarak temizdir. Sen ilk baştaki o şartı belki yerine getirmedin ama onun taharetle alakalı olan bir kısım değildi. Diyoruz ki bu anlamda.
Peki hocam, diyelim ki Almanya'ya veya İngiltere'ye gittik. Evet. Ziyarete, orada lokantaya girdik. Oradaki kapları yıkayacak mıyız? Yemek istedik ya, bardağa su istedik. Ne olacak orada?
Yani bununla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in fiili de var. Yahudi bir çocuk onu sofrasına davet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun kabından ne yapıyor? Yiyor. O şekilde ona sen bu kabı yıkadın mı? İçinde domuz pişirdin mi? Yani işte bunda şey...
Şahsi kullanırsan.
Ha, sen bunlardan, onlardan yani ödünç alındığı zaman bu anlamda ne yapman lazım bunu?
Temizlemen
lazım. Ama dediğin gibi ehli kitabın olduğu bir yerde bir kap önüne koyulu veya seni bir yere komşun davet etti. Bir şey yiyorlar. Buyur gel. Sen de bizle otur dedi. Bu anlamda senin oradan oturup bir yemek yemende bir sakınca, bir sıkıntı yok. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ın fiiliyle bu ne diyoruz? Sabit diyoruz. Yok, zaten burada dedik ki hadisin metninde ehli kitap dedik ama bunu ne dedik? O dönemde hadisin geçtiği yerde Hristiyanlar kastediliyor dedik. Yok, dedik ki ehli kitap
kafasına oturdu dediniz.
Evet.
Yani bu anlamda çünkü Yahudiler de aynı bizim gibi asla domuz eti yemiyorlar. Hatta
ama içki koyuyorlar.
Yani başka bir haram veya necis olan bir şeyi Allah sözden bu anlamda onu sorup araştırmıyor. Onun sofrasına oturup onunla birlikte o sofrada ne yapıyor? Yiyor. Yemek yiyor. Eğer öyle bir şey olsaydı sen bunda daha önceden bir şey kullandın mı? Yani böyle bir sorma gereği ne yapmıyor? Duymuyor. Biz de eğer onun sünnetine ittiba ediyorsak bu anlamda böyle bir sorma gereği duymuyoruz. Ama onlardan ödünç aldık. Komşumuz vardı. Bir şeye ihtiyacı elimizde yoktu. Bir şey aldık. O zaman onu ne yapıyoruz? Yıkayarak, temizleyerek kullanıyoruz.
Burada Yahudi ve Hristiyanlar dışında mesela Hindular var.
Evet.
Onlar için hukumlu.
Burada kasıt ehli kitap dedik.
Evet.
Onda kitap yok ki.
Ehli kitap olmayanlar için yani, hüküm. Yani burada şöyle bir şey de var. Sonuçta burada ehli kitaptan, yani sen ondan aldığın şeyi yıkayarak temizliyorsan bu anlamda, o zaten temiz hükmünü alıyorsa aslında, yani şeylerin, mecusi olsun veya başkalarının, şirk ehlinin kendi zatlarıyla birebir bedenlerine biz necis demiyoruz. Onların içinde necis olan, yani necisten kalsın, ayette de geçen oradaki necasetin manevi bir necaset, içinde bulundukları şirk kastedildiği için bunun sebebi aynı şekilde onların şeyiyle temizlenip bu anlamda kullanılabilir. Biraz sonra bir sonraki hadisimizde buna benzer bir konu gelecek. Orada da bunu inşallah şey yapacağız. Bu daha sonradan bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz ve bu babı, kaplarla ilgili babı ne yapıyoruz? Sonlandırıyoruz. Son hadis-i şerifimizde de An İmran İbn Hüseyin radıyallahu anhu enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabahu tevadda'u min mezadeti imra'atin müşriketin muttefakun aleyh fi hadithin tavil. İmran ibn Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabileri müşrik bir kadının kırbasından ne yaptılar? Abdest aldılar. Müşrik bir kadının kırbasından abdest aldılar. Kırba da mezade kelimesi kırba anlamına geliyor. Bizde de kırma da neden yapılan? Deriden yapılan bir tulum, bir kap kullanabileceğimiz bir şey. Deriden yapılan anlamına geliyor. Konuyla ilgili kısmı ne? Müşrik bir kadının kırbasından yapılan kaptan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri ne yapıyor? Abdest alıyorlar. Burada diyor ki bu hadis uzun bir şekilde geliyor. Bunu da kısaca özetleyelim hadisin nasıl geldiğini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabeleri bir yere sefer ederken gece yolculuğunda bir yerde dinlenmek için duruyorlar. Ki bu da şey olarak meşhur bir kıssadır. Sabah namazı vakti geçtiği zaman, güneş üzerlerine doğduğu zaman uyanıyorlar. İşte bu hadisi rivayet eden ravilerden bir tanesi isimleri zikrediyor. Diğeri bu isimlerin kim olduğunu şey olarak hatırlamıyor. Dördüncü olarak Hazreti Ömer uyanıyor. Bu şekilde tekbir getirerek insanları ne yapıyor? Kaldırıyorlar. Ki bu sese Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Uyanıyor. Oradan biraz daha ileriye, daha bir öte ileri bir yere gidip yani oradan oraya ne yapıyorlar? Hareket ediyorlar. Orada duruyorlar. Daha sonradan abdest alıyorlar. Hep beraber kazaya kalan sabah namazlarını ne yapıyorlar? Eda ediyorlar. Ve bu esnada Allah Resulü namazı bitirdikten sonra bir kişiyi görüyor. Namaz kılmıyor. Diyor ki sen niye namaz kılmıyorsun? Diyor ki bu şekilde gece uyurken cunup oldum. O yüzden abdestim yok. Su da bulamadım. O yüzden namaz kılamıyorum. Allah Resulü diyor ki eğer su bulamadıysan ne yap? Teyemmüm al diyor. Bu şekilde Hazreti Ali ve yanında birisini görevlendiriyor. İki kişiyi çağırıyor yanına. Diyor ki gidin etrafa bir kolaçan edin. Su bulabilirseniz ne yapın? Getirin. Çünkü insanlar artık güneş doğdu. Hava sıcak olmaya başladı. İnsanların suya ihtiyacı var. Abdest alacaklar. İşte o kişi yıkanacak. Öbür kişi su içmek istiyor. Suya ihtiyaç var. Bu şekilde sabah namazını kıldılar. Su ellerinde kalmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi ve yanında birisini görevlendirerek diyor ki bu anlamda bir etrafı kolaçan edin. Bu anlamda bize ne yapın? Su getirin diyor. Bu ikisini gönderiyor. Hazreti Ali ve yanındaki diğer sahabi bir tane müşrik bir kadını görüyorlar. Bakıyorlar ki bu anlamda elinde kırbası var. İçinde su var. Bu kadını tutup ne yapıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getiriyorlar. Ondan sonra Allah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu kadını şeyden aşağı indirin. Yani söyleyin aşağı insin. Deveden aşağı. Kadın iniyor. Daha sonradan Allah sallallahu aleyhi ve sellem buradan suyu alıyor. Tabi böyle ilan ediliyor. Su geldi. Bu anlamda ne yapıyor? Bir kısmı alıyor, içmek için kullanıyor, içiyor. Bir kısmı suyu bir yere dolduruyor, muhafaza ediyor. Nasıl ileride ihtiyacımız olacak diye. En sonunda Allah sallallahu aleyhi ve sellem o abdesti olmayan cunup olarak uyanan kimseye artık su geldiğini ne yap diyor? Ona bir tas su veriyor, diyor ki artık gusül al. Kadın da bu durum karşısında bakıyor. Birisi geldi, iki kişi aldı beni buraya getirdi. Deveden indirdiler beni, benim suyu aldılar. İstedikleri gibi ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Böyle hayret içinde bakıyor, diyor ki ne oluyor bu anlamda yani. Sonra Allah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kullandıktan sonra, bu suyu kullandıktan sonra sahabelere emrediyor ki yiyecek içecek bir şey ne varsa toplayın, kadına verin. İşte biraz oradan acıve çıkıyor, biraz un çıkıyor, biraz başka bir şey topluyorlar, bir bezde bir şeyde kadının önüne getirip bu anlamda kadını tatmin ediyorlar. Yani suyuna el koydular ama onun karşılığında ne yapıyorlar? Ona bu anlamda bir ikramda bulunuyorlar. Bir yiyecek veriyorlar. Kısaca hadisin şeyi bu. Uzun bir şekilde bu hadis bu şekilde geliyor. Yani buradan istifade ettiğimiz şey ne? Buradaki kadın müşrik bir kadın. Bunun kırbası. Demek ki normalde müşrik bir insanın kestiği hayvan biz ne olarak biliyoruz? Necis olarak biliyoruz. Müslümanlar katında bu anlamda necistir. Ama ehli kitabın kestiğini biz ne yapıyoruz? Yiyebiliyoruz. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri ne dedik? Bu kaptan abdest aldılar. Gusül alan oldu, içen oldu. Demek ki diyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu fiil bize neye delalet ediyor? Müşrik bir kadın dahi olsa, eğer bu kırbası ki deriden yapılıyor dedik, bunu da bu şekilde kullanılması için tabaklanması gerekiyor. Demek ki müşrik bir insanın kestiği hayvanın derisi dahi, ki burada da yine o tafsilatı getiriyoruz, buradaki bu kadınlar da o zaman eti yenen hayvanın derisinden yapıyorlar bunu. Yoksa aslanın, kurdun şeyin derisinden yapılsa bu anlamda, ki görüşleri de hatırladığımız zaman ne dedik? Sıvı şeyler kullanıldığı zaman eğer necis ise o şeyi yapar. Ama eti yenen hayvan ise sıvı veya katı olsun bir şey fark etmiyor dedik. O anlamda diyoruz ki Allah Resulü bundan abdest aldı ise, bundan yıkanan sahabeler oldu ise ve insanların bir kısmı bunu içip bir kısmı ileride kullanmak için muhafaza ettiyse, müşrik bir kadının dahi kırbasından, deriden yapılmış bir şeyden abdest almak, onu kullanmak bu anlamda ne yapmıyor dedik? Necaset içermiyor. Ama burada bir şart, bunu unutmamamız gerekiyor. O şeyin derinin ne yapması gerekiyor? Tabaklanıp temiz hükmünü alması gerekiyor. Burada da bu hadisinde, bu bab içinde zikredilmesinin sebebi de budur. Müşrik kadının deriden yapılmış bir kırbası vardı. Bu anlamda Allah Resulü ve sahabeleri ne yaptılar? Bundan istifade ettiler. Ölü hayvanın derisinin tabaklandıktan sonra sıvı şeyleri de içerine alıp sıvı veya katı şeyler için kullanıldığını söyledik. Bununla birlikte aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu suyu kullandıktan sonra, yani burada bir tabiri caizse gasp etme var. Değil mi? Kadını getirdiler suyunu, bu anlamda ne yaptılar? Kullandılar. Diyoruz ki ihtiyaç halinde, zaruret halinde bu anlamda bir şeyi alıp ne yapılabilir? Kullanılabilir, ama bunun karşılığında da o insanı gönlü alınması güzel olan bir şeydir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmış? Bu anlamda o kadını razı etmiş. Önüne verdiği şeyler kadının, ki o zamanki dönemi de düşünür isek, yani bir kırba suyu alındı. Onun yerine yiyecek bir acıve orada var, bir un var. Yani sonuçta yiyecek olarak kullanabileceği şeyler önünde duruyor. Aynı şekilde diyoruz ki eğer bize bir kafir bu anlamda ikramda bulunuyor ise, bu anlamda ona bu şeyin karşılığını vermek İslam'ın neyindendir? Güzel ahlakındandır diyoruz. Bu konuyla ilgili son hadisimizi aldıktan sonra da diyoruz ki Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estagfiruke ve etubu ileyk.